Herkese merhabalar, ben Merve.
Ben Cansu.
Bugün ne konuşalım Cansu?
Bugün yeni bölümümüzde.
Sanki hiç konuşmamışız gibi.
Çok random şu an.
Evet, ne konuşalım ya bugün?
Biraz iştah değişikliğine ne dersin?
Aa!
Değil mi?
İştah mı? İlginç ve güzel bir konu. Sanki hiç bahsetmedik.
Ya iştah değişikliği hakkında özellikle bir yayın yapmadık. Aralarda konuşmuşuzdur en fazla. Ama bence en çok konuşulması gereken bir şey.
Bence de
başını çekiyor.
Kişinin ilgisini çeker diye düşünüyorum. Yani iştahın tanımından başlayalım istersen.
Aç TDK'yı.
İştah aslında istek, arzu demek. Yani sadece yemeğe değil de başka bir şeye de iştahlanabiliriz aslında. Genel olarak arzulamak diyebiliriz. Ama biz genelde yeme isteği olarak kullanacağız bunu. Yani yemek yeme iştah fazla diyorsak yemek yeme isteği fazla anlamına geliyor. Vücudun iştahı bazen azalır.
Yemek yemek istiyorum.
Aynen, bazen azalır. İştahın yüksek olması kötü bir şey midir her zaman?
Bence değil. Yanlış cevap veririm. Ama şu anda değildir demeliyim.
Vücudun iştahının artması diyelim, çok iştahlı olduğunu ifade ediyor kişi. Bu kötü bir şey midir? Vücudun isteğini aslında açığa çıkarması bana kötü bir şey gelmiyor.
Bir sorunlar gibi geliyor bana da. Hani çok fazla bir iş. Herhangi bir şey, bir iştahın çok fazlaysa bir sorun.
Evet, aynen. Yani haddinden fazla bu sorunu yaşıyorsak bir şeylerin eksikliğini yaşıyor olma ihtimalimiz çok yüksek. Bence de.
Mesela çoğu danışan şey, eminim sana da diyor, ben yemeği çok seviyorum. Benim iştahım çok acı. Yemeği ben de çok seviyorum ama o iştah artmasıyla yemeği sevmek başka şeyler. Bunu genelde karıştırıyor insanlar. Yemeği kim sevmez ya?
Yemeği ben de evet çok severim. Ama bazen buna dediğin gibi bazı insanlar, ben çok iştahlıyım, yemek yemeyi çok seviyorum, boğazımı nasıl tutacağım diye biraz endişelenebiliyorlar ya da diyet yapma konusunu çok geri plana atabiliyorlar diyet yapması gerekirken. Neyse, sonra başlarız. Diyette her şeyi kesecekler zaten deyip başlaması gereken bir diyeti gerçekten çok ciddi erteleyebilir. Ama bu çözülebilir bir şey. Yani yoğun iştahlı olmanız sizin diyet yapamayacağınız anlamına gelmez.
Ya bu zaten birkaç tane böyle sorgulanması gereken şey var. Biz genelde böyle kendi alanımızla ilgili önce bir kan tahlillerinden bir doktor yorumu istiyoruz. İşte demiri mi düşük, işte B12'si mi düşük, vücutta enerji mi yok, hani gerçekten kan değerleri düşük olduğu için mi bu kişi bir özellikle tatlıya bir eğilim yaşıyor. Onun dışında başı çeken şeyleri Cleveland Clinic'i şöyle açıklamış. Zamanlamanızı bir sorgulayın demiş.
Çok güzel bir soru bu arada. Biz genelde zamanlamayı çok kaçırıyoruz. İşe dalarken, dizi izlerken, yemek saatini atlayan, geç kahvaltı yapan çok kişi tanıyorum.
Kahvaltı benlik değil deyip kahvaltı onluk olmamasına rağmen öğle yemeği de onluk olmayıp akşam yemeğinde jackpot, her şeyi yiyen danışanlar olabiliyor. Yani ne de olsa bütün gün yemedim deyip kallavi bir menü çıkaran olabiliyor.
Evet, böyle bir zamanlama sorununuz varsa iştahınızı kontrol etmek ya da yerli yersiz zamanlarda yoğun iştah hissetmek, yemek yeme isteği hissetmek çok olası. Yani bunu kesin yaşarsınız.
Ya ben tabii ki de herkesin kendine uygun bir beslenme modeli olması taraftarıyım. İlla kahvaltı yapını savunmuyorum ama zamanlama konusunda da hani hep danışanlara şey derim, siz bir adım gelin ama ben de bir adım geleyim, ortak noktada buluşalım. Tamam kahvaltı olmasın ama öğle yemeğinde şunun şunun olması gerekiyor ki o kahvaltının yarattığı açlığın önüne geçebilelim diye. Ya da akşam saldırmayın diye. Bence zamanlama en çok dikkat edilmesi gereken şey, iştahtan bahsediyorsak. Bir de şöyle bir şey var. Bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. 7'den ve 6'dan sonra yemek yeme diyenler kimse, yani çıksın buraya gerçekten. Hesap versin.
Yani iştahı etkileyen o kadar fazla faktör var ki, yani o yüzden de bunu tek bir şeye bağlayamıyoruz. Onlara konuşacağız zaten.
Aktivite katsayısı demiş bir diğer konu. Ki bence yine çok çok önemli. Çünkü düşünsene, spor yaptığın bir günle spor yapmadığın bir gün iştahının aynı olması, aynı şeyleri yediğinde iştahının aynı olması beklenmez ki. Mutlaka acıkırsın. Bunun kadar doğal bir şey yok.
Evet, biz psikolojik olarak da bu arada mental olarak da ruh halimiz aslında iştahı etkileyebiliyor. Mesela ben bir araştırma okumuştum. Stres hormonu daha fazla salgılandığı zaman vücutta insülin biraz daha fazla düşüyor. Yani normale göre şekerimiz gerçekten biraz daha fazla düşüyor. Yani vücudumuz şekeri daha fazla kullanıyor. Bu da bu arada iştahı etkileyen faktörlerden birisi olabilir.
Kesinlikle stres, anksiyete, duygu dalgalanması ya da işte depresyon mutlaka etkiliyor. Özellikle depresif zamanlarında kişiler iki uçlu. Ya çok aşırı yemek yemeye bağımlı ya da hiç yemek yemeye bağımlı olmayan profil gösterebiliyor. Bir, bence en hit konulardan biri ilaç tedavisi görüyor musunuz herhangi bir? Bu da işte mutlaka etkiliyormuş.
Evet, antidepresan özellikle. Gerçi antidepresanların herkes etkileme yüzdesi çok farklı. Kimisinin iştahını açıyor, kimisinin tam tersi. İştahını kapatabiliyor.
Şeker ilaçları da öyle. Ya hani aslında herhangi bir ilacın yan etkilerinden dolayı da iştah problemi yaşıyor olabilirsiniz.
Özellikle düzenli kullanmanız gereken bir ilaç varsa o ilacın iştahınız üzerinde etkisi olabilir. Bunu böyle bir şey fark ediyorsanız mutlaka aslında ilacı size yazan doktorla paylaşmanız lazım ki gidişatınızı ona göre tekrar planlasın.
Bu arada enfeksiyon hastalıklarında belki tat alamama gibi ya da koku alamama gibi şeyler iştahı baskılayabiliyor. Ya zaten lezzet alamıyorum ki ne önemi var deyip çok gıdadan soğuyanlar. Ben mesela korona olduğum dönem yani şey gibiydi, her şeyin tadı aynı olduğu için yemeğe bir istek duymuyordum.
Bu yine çok kişisel aslında. Sigarayı bırakanların da yemeğe fazla yönelmesini ben ters buluyorum biraz. Yani sigara biraz daha tat duyularını baskıladığı için yenilen yemeğin tadı alınmıyor. Aslında sigara bırakan kişilerde daha iyi bir tat duyusu gelişiyor zamanla ve yemeğin tadını daha iyi alıp daha tatmin olmuş bir şekilde sofradan kalkabilir. Ama genelde kilo alan kişiler herhalde sigara yerine yemek yeme alışkanlığı geliştirdiği için yani muhtemelen.
Bir kötü alışkanlığı diğerine
yapıyorlar. Transfer olduğu için sorunu kökten çözmüş olmuyorsunuz aslında. Sigarayı bırakıp yemek yemeye döndüyseniz o alışkanlık tamamen şekil değiştirmiş oluyor ve o da başka sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Ben bundan olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında kişinin sigaraya bırakması iştahını daha olumlu etkileyebilir. Çünkü yemekten aldığı tadı %100'e oranla çıkartacaktır.
Kesinlikle katılıyorum. Bir de bu arada iştahla ilgili en temel şey, daha bir sürü kaynak var ama yeterli ve dengeli beslenme, şu hani şey sır gibi hep yeterli ve dengeli beslenme deyip geçiştiriyor çoğu insan. Çok detaylı bir şekilde anlatmıyor ya da açıklanmıyor ama gerçekten vücudunuza yeterli bir protein sağlamıyorsanız, ki bu herkes için çok farklı bir rakam. Hani özellikle kadın erkek arasında değişir. Ya bizim kendi yani en yakın arkadaşımla benimki bile bir değil. Yani öyle çok bireysel bir şey bu. Çok fazla işlenmiş gıda tüketiyorsanız, yeterli miktarda kaliteli yağ alamıyorsanız vücudunuza, hep doymuş yağ oranı yüksek besleniyorsanız zaten iştah açıklığına yani şeysiniz, mahkumsunuz bir noktada. Yani kendi elinizle iştahınızı arttırıyor olabilirsiniz.
Evet, yani iyi beslenmeden, yani fazla kalori almanız çok iyi beslendiğiniz anlamına gelmez. Önemli olan doğru miktarlarda doğru şeyleri yemek. Sonrasında iştah gerçekten kendi kendine daha normal sınırlarda gidip geliyor. Ama iyi beslenmeyen bir kişi de biraz fazla uçlara gidebilir.
Bir kere başıma şöyle bir şey gelmişti. Bir danışanım şey kendi isteğiyle gelmediği çok belliydi zaten. Büyük ihtimalle ya işte anne babasının ya da arkadaşının zoruyla diyetisyene gelmiş. Şey demişti. Klasik işte 1500 kalorilik diyetini yazacaksınız. Ben zaten gün içinde 1500 kaloriyi aşmıyorum. Ne değişecek gibi böyle şeyler. Yani diyete olan inancını kaybettiği için beni de biraz suçlarca şey yaklaşmıştı. Aslında ona şeyi anlatmaya çalışmıştım. Olay sadece 1500 kalori alıp almamandan da ziyade bunun kalitesini ayarlayabilmek. 1500 kaloriyi aşmadığın zaman bu senin kilo verimine iyilik yapıyorsun kendine demek değil. Tek başına kaloriye bakacak olursan pastadan da, koladan da, cipsten de 1500 kaloriye alıp diyet yapıyorum diyebilirsin. Olay sadece kalori değil, daha da ağırlıklı olarak kaliteye odaklanmak gerekiyor. Birazcık da o yüzden hani iştah problemi yaşayan insanların ben kaliteden mahrum olduğunu görüyorum. Besin kalitesinden.
Evet, yani iştah genel olarak şey bir şey değil, kötü bir şey değil ama kontrolsüz iştah sorun yaratabilir. Özellikle kilonuzu yönetmeye çalışıyorsanız, yani kilonuzu belli bir hedefe getirmeye çalışıyorsanız iştah kontrolü çok kritik. Her şey yapmanıza rağmen bu arada biraz zorlanıyorsanız aromaterapiden de faydalanabilir kişi. Mesela nane ile ilgili kokular, nane tatları ya da Nane kokusu iştahla ilgili olan şeyleri çok güzel düzenliyor. Yani leptin, grelin seviyelerini biraz daha normalleştiriyor. Doğadan da faydalanılabilir. Bazı bitki çayları kullanılabilir.
Bu çok rahatlatıcı bir şey. Onun dışında ben birazcık daha şöyle yaklaşıyorum. Her şeyi yaptınız. Bütün sorumlulukları üstlendiniz. Ve yine elinizde var sıfır, hiçbir neticeye varamadınız. Bence artık serbest bırakma zamanı. Ya bir süre hiçbir doktor, diyetisyenle bunu konuşma. Yani çünkü insan buna ne kadar odaklanırsa o kadar hata katsayısı da artıyor bence. Bütün gözler onun üzerinde, spot ışıklarıyla yürüyor gibi. Ailesine aile hesap veriyor, iş arkadaşlarına aile. Sen diyette değil miydin? Sen kilo vermeye çalışmıyor muydun? Bu baskı birazcık fazla geliyor bence. Birazcık üstündeki baskıyı azaltmak adına, yo diyete girmedim, yo doktorla konuşmadım gibi üstündeki baskıyı dağıtmakta fayda var bence.
Bence de evrene şey, her şey yapıp salmak. O kitapları okumuşsundur ya şey.
Secret
tarzı. Secret tarzı kitaplar, işte iste yeteri kadar, ondan sonra yani çok iste, hani olumlu mesajlar gönder. O kurallardan bir tanesi de şey var.
Sal.
Yemin ederim böyle bir kural var.
Sağlamasa gelmedi burada podcast zorlanıyoruz. Niye böyle bir kitap çıkarmadık?
Ben bununla ilgili bayağı bir şey okudum ama gerçekten bu evrene istediğini elde etme kurallarından bir tanesi. Hem çok istemek, çok istedikten sonra da salmak var. Biraz ilginç gerçekten. Sen onu saldıktan sonra o sana daha rahat geri dönüyormuş. Onu savunuyor bu arada. Onu da böyle fizik kurallarıyla...
Salıyorum şu anda. İstemiyorum, saldım.
Onu da fizik kurallarıyla açıklamaya çalışıyor bu arada tabii ki de. Gerçekten de biraz daha rahat olabilmeyi ben de tavsiye ederim. Yani bir konuya çok obsesif olacak şekilde takılıyorsanız daha fazla hata yaparsınız. Yani objektiflikten biraz uzaklaşırsınız.
Sakınan göze çöp batması gibi. Neye çok odaklanırsanız o kadar da burnunun dibinde olduğu için görememek gibi bir şey aslında.
Gerekeni yaptıktan sonra kendinize güvenip olayları akışına bırakmak en güzeli.
Kesinlikle. Bazen özellikle şeylerde çok oluyordu bu. Ameliyat olduktan sonra ya diyor, hani ben bunun kilo vermek için, iştahımı kontrol altına almak için bıçak altında yatmayı kabul ettim. Yani bunun ötesi yok benim için. Ve hala iştah durumumla ilgili problem yaşıyorum. Bunu genelde bana kadın hastalar söyler ve menstruasyondan dolayı hani sürekli bir iştah dalgalanması oluyor. Bu çok bazen de doğal bir süreç bu arada. İlla iştah herkesin keskin bir bıçak gibi sabit olacak, stabil olacak diye bir kural yok.
Tabii,
özellikle kadınlarda.
Çok değişken bir şey. Yani bazen az olur, bazen fazla olur.
Biraz salma konusuna şuradan geleceğim. Çok kaygıya bırakmamak lazım. İpleri kaygının eline vermemek lazım. Böyle dönemlerde bir işte düzenli bir takvim, özellikle kadın danışan, zaten sadece kadın danışanlara söylüyorum ki bir takvim takibi yapın. Ben mesela bazen şöyle diyorum kendi kendime, herhalde bir insanı ameliyata götüren iştah bu olsa gerek. Yani gözüm gönlüm açıldı yemek konusunda, işler iyiye gitmiyor gibi düşünüyorum. Hemen takvime bakıyorum, her şey mantıklı bir düzleme oturuyor, zamanı gelmiş, geliyor gelmekte olan. O zaman iştahımda da bir psikolojik rahatlama hissediyorum açıkçası. Gözüm dönmüşçesine kan kokusu almış köpek balığı gibi olmuyorum farkındalığım olduğunda.
Evet, regli dönemleri bilimsel olarak da ritüel fazda kadınların biraz daha karbonhidrat ya da tatlı isteğini arttırabiliyor. Vücudun daha fazla B vitamini kullandığını okumuştum ben de. Bu dönemde tam tahıllardan faydalanırsanız, en zengin B vitamini içeriği tam tahıllarda var çünkü. Kaliteli ekmek tüketimini 1-2 dilim daha arttırırsanız sorun gayet rahat çözülecektir ya da minimum hasarla atlatacaksınız o süreci.
Bir de senin dediğin, daha önce dediğin şey bence çok doğru. Eğer doğru bir yolda yürüyorsan zaten sorun yok. Çok da fazla panik yapmaya gerek yok.
Demek ki kendine güvenmiyor.
Sadece
yeteri kadar her şeyi tam yapmadığını düşünüyor demek ki. Yani bir mentordan faydalanabilirsiniz. Mesela beslenme uzmanı. Yani gerçekten kendinizi kandırıyor da olabilirsiniz. Yani bu konuda endişeleriniz çoksa. Objektif bir şekilde dışarıdan sizi izleyecek bir mentor, bir danışman, beslenme danışmanı, bir koç. Bence çok iyi yardımcı olacaktır buna.
Kendini kandırmanın dışında gerçekten nasıl beslenmesi gerektiğini bilmeyen de olabiliyor. Benim bu klasik bir diyet takibi yaptığım bir danışanım vardı ameliyat sonrası ve özel bir diyet uyguluyoruz ya da zaten ben herkese özel ayrı, sen de öyle. Yani herkesin diyeti farklı olduğu için kişiye özel diyet yapıyoruz. Eski yaptığı diyetlerden ya da işte arkadaşlarına önerilerden birkaç karışım hazırlamış kendini. Ve biz bir ayda bir görüşüyorduk bu danışanımla. bir ayda aslında 5 kilo garanti vermesini beklediğimiz bir hasta. Kilo ve gram, 5 gram vermiş verememiş. Çok zor bir süreç yaşamış bir ayda. Ve şey, böyle shake'ler hazırlamış. O shake'lerin içerisine 6 kaşık yulaf koymuş. İşte 3 dilim ekmek demek. Ama mesela ekmek yemediğini söylüyor. Sinsi ekmek kaynaklarına çok başvurmuş. Kestane tüketmiş günde 10 tane. Yani nereden baksan 5 dilim ekmeğe denk geliyor. Ya birazcık gerçekten ne yediğini bilmeyen insan da var. Neye ait olduğunu bilmeyen, hangi besin grubuna ait olduğunu bilmeyen insan da çok var.
Evet, o yüzden de bu konularda yardım almaktan çekinmemek lazım. Yani doğru yaptığınızı zannettiğiniz şey tam olarak size uygun gelmeyebilir ya da ilerleyen zamanlarda faydasını göremeyebilirsiniz. Bence bir mentor varlığı her zaman işi biraz daha kolaylaştırır. Gitmek istediğiniz yola daha kısa yoldan, daha güvenli rotalardan gidersiniz. Yoldayken başınıza bir iş gelmez. Ama diğer türlü her türlü uygulamayı kabul ediyorsanız hedefe giderken, o zaman yanlış yola girersiniz, zaman kaybedersiniz, yolda karşınıza kötü insanlar ya da kötü tecrübeler çıkabilir. O yüzden de genelde sizi bu yola götürmeye yardımcı olacak, güvendiğiniz, inandığınız, kendinizi teslim edebileceğiniz birisiyle çalışmak her zaman başarı şansınızı çok ciddi yükseltir.
Kesinlikle soru sorabileceğiniz, kaliteli cevap aldığınızda yani inandığınız, tatmin olduğunuz birini bulmanız lazım bence.
Telefon numaralarımı telefon numaralarımızı söylüyorum.
Ya hakikaten şakası bir yana, genelde benim için en büyük kazanç bunu duymak oluyor. Ya teşekkür ederim. Ya bu verdiğiniz cevap beni tatmin etti. Çünkü bunu sorduğum zaman daha önceden hep geçiştiriliyordu. Ya bu herhangi bir meslektaşımı kötülemek adına söylediğim bir şey değil. Gerçekten cevap verebilmek karşıya bence çok daha büyük bir tatmin. Yani bir ayda 10 kilo kaybettik, çok yoğunduk bugün.
Mesela öyle diyenler, öyle diyenlerden koşarak uzaklaşın. Bugün çok yoğunduk işte.
Anca
story atıyorum diyen bir insan size geri dönmez.
O mesajınız gerçekten size.
O mesajınıza geri dönmeyecektir, aramanıza geri dönmeyecektir. O herkese aynı diyeti yazmakla meşgul olabilir. Yani kalitesiz bir şekilde hizmet almak istiyorsanız tabii ki o başka. Neyse ki şey.
Neyse konumuza göre.
Evet, konumuza göre. Kalite asla tesadüf değildi.
Ya işte, tabii işin şakası bir yana, dediğim gibi herkesin çok da bireysel bir süreci var. İkiz kardeşleri bile birbiriyle kıyaslamak doğru değil. O yüzden kendinize yakın bir diyetisyeni bulup iştah dalgalanması yaşıyorsanız mutlaka takibinizi yaptırın.
Evet, kontrol edemediğiniz, baş edemediğiniz bir sorunuz varsa özellikle iştahla ilgili bir uzman yardımı almak, kan testi yaptırmak her zaman çok daha iyi sonuç verir. Böyle bir problem yaşıyorsanız telefon numaralarımız diyormuşum yine.
Bize evet. Ulaşın. Erkan, koltuğun altında yalık beni arayan şu an.
O zaman herkese sağlıklı ve güzel günler dileriz. Sonraki yayında görüşürüz. Mutlaka bekliyoruz.